أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ekranları başında ve internet karşısında ve aynı zamanda Süleymaniye Vakfı'nın merkezinde bizleri izleyen siz değerli izleyicileri, siz değerli katılımcıları Allah'ın selamı ile selamlayarak bu salı sohbetine başlıyoruz. Sohbetimize başlarken şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Bugün Abdülaziz Bayındır hocamız yurt dışında bulunduğundan biz bu akşamki dersi birlikte yapacağız. Kimle birlikte? Ben ismim Servet Bayındır. Dersi birlikte işleyeceğimiz arkadaşımız Vedat Yılmaz. Kendisi Süleymaniye Vakfı. Özellikle dinler tarihi alanında araştırmalarıyla tanınan değerli bir hocamız. Dolayısıyla bu akşamki dersimizi inşallah hep birlikte Allah'tan verimli, bereketli, faydalı, yararlı kılması niyazıyla başlıyoruz. Peki ne yapacağız? Bu akşam duyurularda da sizlere ulaştığı gibi İslam'ın mal ve ticaret hayatına ilişkin biz müminlere vahiy yoluyla gelmiş olan genel ilkeleri nelerdir? Onlar üzerinde duracağız. Ve bu konuları değerlendirirken özellikle günümüzde, son günlerde yaygın şekilde tartışılan bazı uygulamalara da kısaca temas etmeye çalışacağız. Şimdi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de malı, varlığı yani varlığı son derece değerli kılmıştır. Öyle değerli kılmış ki insanoğlunun hayatını idame edebilmesi için ve artı insanoğlunun gerek birey, gerek devlet, gerek şirket, artık her veya ümmet olarak ayakta durabilmesi, dik durabilmesinin bir vesilesi, bir aracı olarak kılmıştır. Bunu nereden söylüyoruz? Nisa suresi 5. ayeti kerime. Allah Teala bu ayeti kerimede buyuruyor ki وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Ayetlerin baş tarafında yetimlere ilişkin bir takım hükümlerden bahsediyor Allah Teala. Yetim çocukların mallarına sahip olan, onlara göz kulak olan, onları idare eden, hukukta vasi dediğimiz insanlara yönelik özellikle hitap ediyor. Ve bu ayete geldiği zaman diyor ki, وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ 5. ayeti kerime. Sakın ha sefih olan kişilere mallarınızı teslim etmeyin. Peki sefih olan kişi ne demek? malı, serveti, parayı, varlığı gerektiği gibi değerlendirmekten, gerektiği gibi kullanmaktan, gerektiği gibi korumaktan veya harcamaktan yoksun olan, mahrum olan insan. Allah Teala buyuruyor ki, böyle kişilere, hele ki eğer yetim çocuk ise, o yetim çocuk büyüyüp de malına sahip olacak yaşa gelmiş olsa dahi, mal velev ki kendisinin olsa dahi onlara teslim etmeyin. Neden? Asıl bugünkü dersimizle ilgili önemli nokta, اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Çünkü Allah malı, mülkü, serveti, dünyalığı sizin dik durabilmeniz, ayakta durabilmeniz, onurlu bir şekilde hayatını sürdürebilmenize vesile kılmıştır. Mal, mülk olmadan dik duramazsınız. Ayakta duramazsınız. Bağımsızlığınızı, özgürlüğünüzü, haysiyetinizi, şerefinizi, namusunuzu koruyamazsınız. Vatanınızı koruyamazsınız. Bayrağınızı koruyamazsınız. Dolayısıyla mal, ha devamında ama bu insanlar aklı ermiyor diye onları da açlıktan da öldürmeyin. وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ. O mallardan o tür insanlara rızıklandırın, onları giydirin, onlara bakın, fakat malı siz idare edin. وَكُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ve onlara güzel de davranışlarda bulunun, güzel hitap edin. Ama sakın ha, malı, mülkü onlara teslim etmeyin. Şimdi biz malum doğuyoruz. Hemen doğduğumuz andan itibaren yemeye, içmeye, giyinmeye ve başımızı sokacak bir yere ihtiyaç duyuyoruz. Bütün bunlar sonuç itibariyle mal ile oluyor değil mi? Yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler neyi oluşturuyor? Gıda sektörünü oluşturuyor. Giyindiğimiz şeyler neyi oluşturuyor? Tekstil sektörünü oluşturuyor. İşte başını soktuğumuz yer neyi oluşturuyor? Konut, bina, inşaat sektörünü oluşturuyor. Diğer bütün diğer detaylar aslında bu temel, bu sektörlerin daha güzel, daha mükemmel, daha kolay, daha verimli üretilmesi, geliştirilmesi, dolaştırılması, iletişiminin kurulması, taşınması için yararlanılan şeyler. Yani Allah Teala gerek birey olarak hepimizi ve gerekse bütün insanlığı bir defa yaratılışı itibariyle mala, varlığa muhtaç yaratmış. Dolayısıyla mal, mülk son derece önemli. Müslümanların bu konuda son derece dikkatli, uyanık olması gerekir. Bakınız şu anda işte günümüzde yaşadığımız bir adeta diyorum bir savaş var. Şimdi siz eğer varlığınız olmazsa, paranız olmazsa ne silahı alabilirsiniz, ne tankı, ne topu, ne tüfeği, ne şunu ne bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla güçlü olmak zorundayız. Ha bunu neden söylüyoruz? Allah Teala malı, mülkü, serveti kendisine izafe etmiş. Yeryüzü, gökyüzü ve oradaki bütün malların asıl sahibi benim diyor Allah Teala. Dolayısıyla bir şey Allah'ın ise, yani huvellezî sahhara leküm mâ fissemâvâti ve mâ fil ard diyor. Velillâhi mülküs semâvâti vel ard diyor Allah Teala. Yani bir şey Hüvellezî sahhara leküm mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi sizin emrinize, hizmetinize amade kılan Allah'tır diyor Allah Teala. Velillahi mülkü semavati vel ard. Semavattaki ve yerdeki her şeyin mutlak maliki Allah'tır. Sahibi Allah'tır. Peki Allah yüce bir varlık değil mi? Hepimizin Rabbi. Allah Teala bir şeyi kendisine izafe etmişse o şey değersiz olabilir mi? Yani mümkün mü öyle bir şey? Değersiz bir şeyi Allah Teala kendisine atfeder mi? İzafe eder mi? Herhangi birimiz değersiz bir şeyi kendimize izafe eder miyiz? Etmeyiz. Ve nitekim mesela annemiz, babamız, eşimiz, evladımız bizim için değerli mi? İnsan fıtraten, doğal olarak canını feda eder değil mi? Bir evladı için, işte eşi için, işte kardeşi için, işte babası için, annesi için. Allah Teala mal ile eşi, evladı birlikte aynı satırda zikrediyor. İnnemâ emvalukum ve evladukum fitne buyuruyor. Şunu iyi bilin ki mallarınız, servetiniz ve evladukum ve evlatlarınız sizin için bir imtihan aracıdır. Dikkat edin. İnsanoğlu evladıyla, başka ayetlerde annesiyle, babasıyla, eşiyle imtihan olur. Artı işte ayeti kerimede diyor ki malıyla da imtihan olur. Ama dikkat edin, malla evladı birlikte zikrediyor. Peki buradan ne anlıyoruz? Buradan ne anlıyoruz? İnsan değerli varlıklarla imtihan edilir. Daha doğrusu önemli fırsatlarla imtihan edilir. İmtihanın ağırlığı, imtihanın önemi ne kadar yüksekse karşısındaki ödül, kaybedildiği zaman da ceza o kadar yüksek olur, o kadar önemli olur. Dolayısıyla insan en önemli imtihan aracı işte insanın anası, babası, eşi, evladıdır. Allah muhafaza, mesela hani Lokman Aleyhisselam'ın kıssası var hani Kur'an-ı Kerim'de. Lokman Aleyhisselam diyor ki ya büneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. O bir bulabilir miyiz o sure? Lokman suresi. Ey evladım, sakın ha Allah'a şirk koşma. Allah'a ortak koşma.
Lokman 13. ayet. Ve itkale Lokman li ibnihi
huve ya'izuhu ya buneyye la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Evet. Evladım, sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü bu çok büyük bir yanlıştır. Çok büyük bir zulümdür. Şirk. İnne şirke le zulmün azim. Ama devamında ve vassaynel insane bivalideyh ve insana annesine ve babasına güzel, iyi davranmayı vasiyet ettik. Öğütledik, görev verdik. Görev verdik. Neden? Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni en işkurli ve livalideyk. Çünkü bu kaçıncı bakalım, onu da söyleyelim. Lokman suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi. Şu anki okuduğumuz ayet-i kerimeler de 14, 13, 14. ayet-i kerimeler. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin. Çünkü insanı annesi sıkıntı üzerine sıkıntı, sıkıntı üzerine sıkıntıya katlanarak onu taşıdı. Onu yüklendi ve taşıdı. Ve fisaluhu fi ameyni. Ve annesinden ayrılması da, artık sütten kesilip ayrılması da 2 yıllık bir sürede annesine bu şekilde bağlı olarak yaşadı. Annesi bütün bu sıkıntılarını katlandı, çekti, katlanıyor. Bütün bunları annene babana iyi davran, güzel davran. Çünkü sen böyle bir ortamdan geçerek bu hale geldin. Ve enişkürli enişkürli ve livalideyk. Dolayısıyla bana teşekkür et ve annene babana teşekkür et diyor Allah Teala. Yani Rabbine karşı yapman gereken görevi tam yap. Annene karşı yapman gereken görevi tam yap. İleyyel masir, çünkü dönüş banadır. Ama asıl bu ayet nereden aklımıza geldi? Asıl burası. Ve in cahadake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun ve la tuti'uhuma ve sahibhuma fid dunya ma'rufa. İşte evladın ana baba ile imtihan meselesi. Evlat, hani dedik ya son derece önemli, değerli, evladın ana baba ile imtihanı. Eğer anan ve baban, ve in cahedâke alâ en tüşrike bi, annen ve baban bana şirk koşman için seninle mücahede ederse, seninle mücadele eder, seni bana şirk koşman için her türlü çabayı, gayreti gösterirlerse, ve lâ tudîhuma, onlara sakın ha bu konuda itaat etme. Ama وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Fakat dünyalıkta da, dünyada da onlara güzellikte, iyilikte, insanlıkta sakın ha bir kusur da işleme. Dünyada onlara güzel davran. Yani bakınız, evladın bundan daha büyük bir imtihan olabilir mi? Aynı şekilde baba da evlat, baba da anne de evlatla farklı şekilde imtihan edilebiliyor. Dolayısıyla demek istediğimiz şu: Allah Teala birçok Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde evlatla, anne ile, baba ile malı, mülkü birlikte zikrediyor. Bu da malın, mülkün değerini, önemini bizlere gösteriyor. Peki, soru şu: peki malı mülkü biz nasıl sahipleneceğiz? Nasıl mal mülk sahibi olacağız? Yahut da maldan, mülkten nasıl istifade edeceğiz? Her türlü yol mubah mı? İşte burada da temel iki ölçü. Allah Teala temelde iki ölçü koyuyor. Diyor ki: ve külü mimma razakakumullahu halalen tayyiba. Maide suresi 88. ayeti kerime. Yani 5. surenin 88. ayeti kerimesi. Buna benzer bu mealde çok sayıda ayeti kerime var. Ve külü mimma razakakumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden, ki bütün yerlerdeki ve göklerdeki her şeyi ben size vermiştim dedi az önceki ayetlerde. Bunlardan helal ve temiz olmaları kaydıyla istifade edin. Helal ve temiz olmaları. Şimdi bir, önce temizden bir başlayalım. Temiz ne demek? temiz, yani insanoğlunun fıtratının kerih görmediği, insanoğluna zararlı olabilecek unsurları içermeyen, sağlıklı bugün diyebileceğimiz, sağlıklı olan her şey. Bu temiz. Ama bir de helal var. İki kayıt var bakın Allah Teala. İki kayıt koymuş. Yani bizim mülkiyetimize bir malı, bir varlığı geçirirken, geçirmek istediğimizde yahut da geçmiş olan yahut da bizim mülkiyetimizden başka birine bir varlığı, malı geçirirken, transfer ederken dikkat edeceğimiz unsurlar. Bir, birinci kural bu mal tayyib olmalı, temiz olmalı. İki, helal olmalı. Helal da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, bir şey, herhangi bir şey, bizatihi özü itibariyle kullanılabileceği, kullanıldığı amaç bakımından helal veya haram kılınmış olabilir. Mesela, domuz ürünü, domuz. Yeme, içme, yeme açısından haram kılınmıştır. Mesela içki. İçerek kullanma açısından haram kılınmıştır. Mesela işte aklı örtücü bir takım uçucu maddeler koklayarak alınan bir takım uyuşturucular. Bunlar koklama vesaire bu yolla alma bakımından haram kılınmış, özü itibariyle haram kılınmışlardır. Mesela işte bir takım damardan iğne ile vesaire yollarla alınan yine bir takım maddeler. Bunlar da bu yollar açısından haram kılınmışlardır. Dolayısıyla bazı mallar, bazı varlıklar özü itibariyle haramdır. İşte kan diyor Allah Teala. Kanı haram kıldım diyor. Kan ne olabilir? İçilebilir, yenilebilir, işte bir takım şeyler yapılabilir. Bu açıdan haram kılınmıştır. İşte leş, yani kendiliğinden ölmüş hayvanın eti. Velev ki hayvan normal şartlarda helal kılınmış bir mal olsun, ama canını verme yöntemi farklı olduğu için, kendi kendiliğinden ölmüş olduğu için kesilerek efendim et haline getirilmediği için bizatihi haramdır. Dolayısıyla bunlar özü itibariyle haram. Helalen tayyiba. Bir, tayyip. İki, helal olması lazım. Yani birisi şunu diyemez bir Müslüman. Efendim içki bana göre bak temiz. İki, bir de bana göre bu helal, ben bunu içiyorum. Yahut da uyuşturucuyu ben işte kullanıyorum. Yahut işte damardan alınan bir takım şeyleri alıyorum diyemez. Çünkü helal değil. Aslında bu saydığımız konularda genelde halkımız genelde dikkat ediyor. Yani hocam bunlar niye anlatıyorsun diyen bile çıkabilir içimizden. Biz bunları bilmiyor muyuz? Evet, biliyoruz. Bu konuda aslında herkes müttefik. Ama ne var? İşte insanlar cahilliğinden, özellikle maalesef bir kısım gençlerimiz cahilliğinden bu tür şeylere başka sebeplerden dolayı girebiliyorlar. Allah Teala inşallah onlara da bunlardan kurtulmayı nasip eylesin. Bu işlere meyilli olanları da Allah muhafaza etsin, korusun. Asıl dikkat edilmesi gereken ama dikkat edilmeyen noktalardan bir diğeri, özü itibariyle değil de dolaylı yolla haram kılınan varlıklar, haram olan varlıklar. Elde ediliş yöntemi bakımından haram olan varlıklar. Burada birçok şeyi ıskalıyoruz. Yani bir takım yollar var ki, yöntemler var ki, o varlığın, o malın kendisi bizatihi helal olsa bile, o elde ediliş yöntemi sebebiyle harama dönüşüyor. Peki bu açıdan baktığımız zaman, haram malı, varlığı, parayı harama dönüştüren yöntemler nelerdir mesela? Mesela bir rüşvet. Rüşvet alarak veya rüşvet yoluyla bir kazanılan demeyelim, elde edilen bir mal isterse zemzemle yıkanmış olsun. Haramdır. Fakat biz bu konuda maalesef dikkat etmiyoruz. İki, hırsızlık. Hırsızlık. Hırsızlık yolu ile elde edilen mal haramdır. İşte gasp. Gasp yoluyla elde edilen mal haramdır. Bir diğeri, din istismarı, din sömürüsü yoluyla elde edilen mal haramdır. Yani insanlara din anlatıyorum diye hem dini tahrif edip hem insanların zihinlerini, beyinlerini bulandırıp artı bir de bu yolla insanların beyinlerini uyuşturup bir de paralarını, mallarını, mülklerini almak, İşte hem bu yöntem hem de bu yöntemle elde edilen para, mal, mülk, servet haramdır. Başka? Hilekarlıkla kazanılan mal haramdır. Başka? Ölçü ve tartı ile oynayarak, hesapla, kitapla oynayarak kazanılan mal haramdır. Başka? Faizcilik yapılarak, faizcilik yöntemi ile elde edilen mal haramdır. Dolayısıyla gördüğümüz üzere biz, yani Müslümanlar, bütün dünyada ve Türkiye'deki domuz dediğin zaman hemen tiksinir, aman Allah haram kılmış, uzak durur. Efendim, içki dediğin zaman genelde çoğunluk uzak durur. İçenler dahi bunun haram olduğunu kabul eder ama lanet olsun bir efendim musibete bulaştık der. Ama yediklerimizin, içtiklerimizin, kazandıklarımızın, kasalarımızda, ceplerimizde olanların acaba o diğer haram olanların kapsamına girip girmediği konusunda çok laubali oluyoruz. Yani bir araştırma yapılmış dünya üzerinde. En ahlaklı, en dürüst efendim ticaretin, mal alışverisinin gerçekleştiği ülkeler, yolsuzluğun, hilekarlığın olmadığı ülkeler sıralamasında İslam ülkeleri çok gerilerde. Ve İslam'ın istediği kriterlere göre bu çalışmalar yapılmış. İslam'ın istediği kriterlere göre ülkeler bir takım elemelerden, filtrelemelerden geçilmiş ve İslam ülkeleri çok gerilerde. Diğer birçok ülke İslam ülkelerinden çok ileri. Maalesef bizim ülkemiz de o geriler içerisinde. Neden? Bu konudaki lauballiğimizden dolayı. İşte rüşvet konusundaki lauvallikten dolayı. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu la ta'kulu emvalekum beynekum bil batil ve tudulu biha ilal hukkami li ta'kulu fariqan min emvalin nasi. Ey iman ettiğini söyleyen müminler, la ta'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Batıl yollarla birbirinizin mallarını aranızda iç etmeyin. Ve tudulu biha ilal hukkami li ta'kulu fariqan min emvalin nasi. İnsanlardan bir kısmının mallarını almak için yetkililere rüşvet vermek suretiyle batıl yolla mal edinmeyin. E peki biz, dikkat edin, ta Osmanlı tarihinde Osmanlı padişahlarının efendim hazırlattıkları bir takım raporlar var. 1600'lü, 1700'lü, 1800'lü yıllarda Osmanlı neden geriliyor diye bir takım ilim adamlarına raporlar hazırlatıyorlar. Bakıyorsunuz bütün raporlarda temel sebeplerden birisi rüşvet. Çünkü rüşvet bir toplumun içine, iliklerine sızdığı zaman o toplumun iflah olması mümkün değil. İşte bir diğeri de hilekarlık. Hilekarlık. Allah Teala bu konuda, hilekarlık konusunda aslında tersinden şöyle buyuruyor. Bu temel ilke, yani bizim bu akşamki belki de sohbetin özü, Nisa suresi 29. ayet-i kerime. Nisa suresi 29. Yani bunu bence bütün Müslümanların, bütün insanların, nasıl diyelim, cüzdanlarının üzerine yazması lazım. Veya para kasalarının, yazar kasalarının üzerine bunu yazması lazım. Dükkanlarının girişlerindeki işte önlerinde, arkalarına bu ayeti yazması lazım ve buna uyması lazım. Tabii yazması yetmiyor. Buyuruyor ki Allah Teala, Ya eyyühellezine amenu, la te'külü emvâleküm beyneküm bil batıl. Ey inandık diyenler, ey müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla transfer etmeyin. Peki ya Rabbi, batıl yollar nelerdir diye Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman az önce saydığımız yollar. Tekrar sayalım. Faizcilik, rüşvet, din sömürüsü, ölçü ve tartı ile oynamak, yani hilekarlık, kumar, kumarcılık, fuhuş. Bu tür yollarla sakın ha mal transferi aranızda yapmayın. Bu tür yolları biz kazanç, mal edinme, yani ekonomik aktivite haline getirmeyin. Neden? Bunlar batıl yollardır. Bunlar batıldır. Yani bunlar iktisadi anlamda bir değer üretici eylemler değildirler. Katma değer üretici, nitelikli eylem değildir. Bugünkü ifadeyle, bugünkü finans diliyle sıfır toplamlı işlemdir. Hatta zinadır, din sömürüsüdür, rüşvettir. Eksi, negatif toplamlı işlemlerdir. Çünkü toplumu aynı zamanda bir de batırır. Bunlardan uzak durun diyor Allah Teala. Peki ya Rabbi ne yapalım? İlla en tekune ticareten. Eğer siz varlık sahibi olmak istiyorsanız yahut da sahip olduğunuz bir varlığı ekonomik gaye ile işte toplumda başka alanlara sevk etmek, transfer etmek istiyorsanız bunun tek yolu bu işlem ticaret karakterine uygun olarak yapılmalı. Özü itibariyle, doğası itibariyle, fıtratı itibariyle ticaret olmalı. Peki ticaret nedir? Ticaretin en basit yolu alım-satım diyoruz ya, alım-satımdır. Bir iktisadi değeri, bir malı verip karşılığından başka bir malı alma eylemidir. Ticaretle olsun ve ticaret de an teradim mümkün, ayet-i kerimenin devamı, karşılıklı rızaya dayalı ticaret olsun. Yani sadece ticaret olması yetmiyor. Birinci şart ticaret olmalı. Bunun üstüne bir de karşılıklı rızaya dayalı ticaret olmalı. Yani adamın tepesine silahı dayayıp sat arsanı, sat evini, sat konutunu dediğin an adam da sattım dese bile bu ticaret olmaz. Çünkü rızası yok. Rızası yok. Peki rıza nedir? Rıza şu. İster açıkça, ister gizli veya daha sonra öğrendiğinde bir insanın eğer o sözleşme esnasında bilseydim ben bu işi yapmazdım dediği her ne ise o rızayı zedeleyen şeylerdir. Mesela ne tür şeyler oluyor bu tür? Bir, örneğin tartıyla, ölçüyle oynamak. Yani gidiyorsun, örneğin işte pazardan domatesi alıyorsun, patatesi alıyorsun, ürünü alıyorsun, çok güzel şekilde dolduruyor, veriyor, eve geliyorsun, bir bakıyorsun ki altı çürük. İçinden geçiyor, eğer ben bunu orada görseydim almazdım. İşte bu rıza yok bu alışverişte. Bu kişinin aldığı para haramdır o kişiye. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte tam bu ayetin pratiğe aktarılması. Pazara gidiyor. Bir kişi pazarda buğday satıyor. Buğday da ağır gelsin diye ıslatmış buğdayı. Ama ıslak olanı alta koymuş, üste kuru olanı koymuş. Görünmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşıyor. Demek ki şüpheleniyor. Elini sokuyor, bakıyor ki altı ıslak buğday. Diyor ki, neden böyle yapıyorsun? Ya Resulallah diyor, yağmur yağdı, ıslandı. Nasıl o ıslaklar alta indi de üstü niye kuru? Neden o ıslak tarafı üste koymadın insanlar görsün de ona göre alsınlar diye? Ve diyor ki, bizi aldatan bizden değildir. Bunun üzerine. Bakınız, sadece bir buğdayın yaşlılığı ve kuruluğu meselesi. Bizi aldatan bizden değildir. Biz kim? Müslümanlar. Bizden değildir, Müslüman değildir. Peki bunu getirin, bugüne vurun. Efendim, otomotiv satıyorsun, araba satıyorsun, kilometresiyle oynuyorsun. Efendim, hayvan satıyorsun, özel olarak iğneyle şişiriyorsun. Efendim, tavuk satıyorsun, özel olarak bir takım şişirici, GDO'lu yemlerle hayvanı şişiriyorsun. Bal diye satıyorsun, ne idüğü belirsiz tatlandırıcılarla tatlandırdığın ürünü bal diye satıyorsun. Bakınız, daha bugünlerde dün Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuru var. Diyor ki 250'ye yakın firmanın efendim hilekarlık yaptığı tespit edildi ve işte duyuruldu. Ve baldan peynire, şekerden efendim ispirtoya, aklınıza ne gelirse bu 250 firmanın bildiğimiz her şeyde sahteciliğini yapıyorlarmış. Ve bu adamların, maalesef size söyleyeyim, bunların, bu firmaların, gidin birçoğu efendim başına besmeleyle giriliyordur dükkanına. Siz gidin, sizden daha fazla müttakidir, takva sahibidir, efendim dindardır, 100 sefer umreye gitmiştir. Fakat Resulullah ne diyor? Bunu yapan bizden değildir. İşte son zamanlarda yine gündemde olan bir mesele. Efendim, şu bank, bu bank başına inek bank, öküz bank, tosun bank, tavuk bank, yumurta bank, solucan bank, bilgisayar bank, ne derseniz deyin. İlave edin, birçok yol, yöntem çıktı. Aslında bakınız, bunları maalesef bir kısım yetkililer, ilk defa duyduk. Bu da nereden çıktı? Biz bilmiyorduk. Bunlar yıllardır bize soruluyor. Süleymaniye Vakfı fetva sitesine soruluyor. Ve yıllardır biz bunun haram olduğunu söylüyoruz. Siteden de ilan ediyoruz. Hatta bu fetvaları yayınladığımız için daha geçen, yani benim mailimde duruyor halen, daha belki 20 gün oldu. Şu anda o yurt dışına kaçan adamın firmasından tehdit eden bir mesaj. Efendim, siz haram diyerek bizim ticari itibarımızla oynuyorsunuz. Sizi şöyle yaparız, böyle yaparız. Ben de dedim ki sözleşmenizi gönderin. Bakalım. Eğer yanılırsa düzeltiriz. Fakat bunu ben bir ilahiyatta hoca olarak ben biliyorum da, ve bunu Hilal TV'de yine yaklaşık 2 ay önce canlı yayında bunu anlattığım halde, ben biliyorum da yetkililer niye bilmiyor? Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Gidiyor, elini sokuyor buğdayın içine. Yetkili böyle olmalı. Ve diyor ki bizden değildir diyor. Hazreti Ömer pazarda sahtekarlık yapanları kovuyor pazardan. Bir daha buraya giremezsin diyor. Biz maalesef öyle bir hale geldik ki tarihte Yahudilerin yaptığı sahtekarlıklara, hilekarlıklara, şapka çıkartacak hilekarlıklara giriştik. Ve ondan sonra da diyoruz ki neden efendim toplum şöyle oldu, böyle oldu, neden bolluk yok, bu kadar mal, mul, her şey ortadayken bereket yok, niye bu sıkıntılar? Hani yine Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir nakilde, yediğin haram, içtiğin haram, giydiğin haram, her şey haram. Ondan sonra Allah niye benim duamı kabul etmiyor? Nasıl kabul etsin? Sen Allah'ın duasını kabul etmemişsin ki. Allah sana çağrıda bulmuş. Şunu şöyle yapma, şunu yapma. Sen Allah'a icabet etmiyorsun ama istiyorsun ki Allah bana icabet etsin. Vedat, bu Yahudilerin hilekarlıkları neler vardı? Sen onu...
Hile-i şerriye dendiği zaman Yahudilerde ilk akla gelen, Kur'an'ın da aktardığı cumartesi yasağını çiğneyenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 65. ayetinde onlardan bahsederken şöyle söylüyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ Cumartesi günü, cumartesi yasağını çiğneyenleri siz içinizden çok iyi biliyorsunuz. فَكُلْنَا لَهُمْ كُونُ كَرَدَةً خَاسِئِينَ Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا lima beyne yedeyha ve ma halfeha. O gün orada olanlar ve daha sonra gelenler için onları caydırıcı bir ceza kıldık. Ve mev'izeten lil muttakin. Muttakiler için de bir ibret kıldık diyor Allahu Teala. Peki bu adamlar ne yaptılar? Bu adamlar aslında sadece balık tuttular. Yani yapılan şey aslında, hocamız dedi ya, normalde helal olan şeyler aslında yerine göre, yöntemine göre haram olabilir. Bunların yaptıkları şey de aslında helal bir şey. Yani balık tutmakta ne var? Kötü bir şey değil ki. Ama Allah-u Teala diyor ki biz onları kıyamete kadar bir ibret vesikası haline getirdik. Neden? Çünkü onlar hile-i şerriyeye başvurdular. Aslında Allah-u Teala'nın lanetlediği şey onların haşa Allah'ı kandırmaya çalışma denemeleri. Buna tenezzül etme yani buna kalkışmaları aslında Allah-u Teala'nın nasıl lanetlediği şey. Onlar ne yapmışlardı? Cumartesi yasağı içerisinde göllerine, nehirlerine gelen balıkları avlayamadıkları için bir gün önceden bir takım terkiplerle, tuzaklarla onları yakalıyorlardı o günün içerisinde. Ancak sept bittikten sonra onları topluyorlardı. Yaptıkları yöntem ve onlara sorsanız biz sept günü dinlendik, hiç parmağımızı bile kımıldatmadık derler. Ama Allahu Teala işte bu hile-i şerriye. Hile-i şerriye ne demek hocam? Şeriata uygun çözüm mü deniyor?
Uydurulmaya çalışılmış,
Yani
uydurulduğu
şer'i bir
iddia
hile
edilir.
yapıyorlar yani.
Evet.
Allahu Teala o yüzden onlara aşağılık maymunlar oldun diyor. Onların yapmış oldukları şey bu. Ya bunun dışında da bugün de yapmış oldukları hile-i şerriyeler. Mesela Şabat Goy denilen hocam, onlarda çalışanlar vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Şabat günlerinde sadece Yahudi olmayan kişiler kiralanır bir gün önceden. Bunlar İbrani değildirler. Mesela o yörenin Arap halkından birisi olur vesaire. Ona bir gün öncesinden bir liste verilir. Sen cumartesi günü şunları şunları şunları şunları şunları yapacaksın denir. Yani kendi yapacağı şeyleri ona verir. Bu Şabat Goy denilen kişilere. O gün elini kımıldatmaz ama o verdiği listeyi o adam yapar o gün. Onun yerine o çalışır yani. Ya bu tarz hile-i şerriyeler saymakla bitmez aslında Yahudilerin içerisinde. Çok sayıda vardır hocam yani.
Evet. Şimdi tabii hileler bitmez. Şimdi işte bu hilelerden birisi de maalesef şu son günlerde gündemde olan bu dediğimiz meseleler. Şimdi burada yani o bankalar meselesi. Problem ne aslında? Problem şu. Maalesef bizim insanlarımızın, halkımızın kısa yoldan köşe dönme karakteri, düşüncesi, anlayışı, bunun peşinde koşmaları. Alın teri dökmeden, çalışmadan mal mülk kazanma arzusu. Bir diğeri de işte az önce bahsettiğimiz helal haram demeden, helal haram ölçüsüne riayet etmeden, nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, milletin malı deniz, yemeyen keriz misali, bu tür bir yaklaşımla insanlar böyle bir sürü psikolojisine kapılıyorlar. Ne dedik? Batıl yolla mal edinme yöntemlerinden birisi kumardır dedik. İşte bu yapılanların tümü aslında kumardır.
Meysir kelimesi zaten hocam oradan
Evet,
geliyor.
kolay ha doğru. Kolay yoldan mal kazanma yöntemi.
Kazanması da kolay, kaybetmesi de kolay.
Şimdi halbuki Allah Teala ne buyuruyor? Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana ancak sa'yettiğinin karşılığı, çaba gösterdiğinin karşılığı vardır. Yine ayet-i kerimede Bakara 122-123 olacak yanılmıyorsam. Ve minhum men yekulu Rabbena atina fid dünya haseneten ve ma lehu fil ahireti min halak buyuruyor. Kimileri, insanlardan kimileri Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi bize dünyada güzellik ver, iyilik ver. Doğru mu? 122 veya 222 mi?
Bakayım hocam.
Kimileri de ve ma lehu fil ahireti min halak. Onlara ahirette hiçbir pay yoktur. Ve minhum bir kısmı da şöyledirler. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Hep dualarda okuyoruz ya. Dualarda, namazda, namazların sonunda hep okuyoruz ya. Ama asıl devamını okumuyoruz. Kimiler de şöyledir. Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi, bize dünyada da güzellik ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de güzellik ver. Ve kina azaben nar. Bizi o narın, o cehennemin azabından koru derler. Ne dedi?
200-201 hocam.
Ha, 200-201. Bakara suresi 200-201. Peki cevabı ne Allah Teala'nın? Asıl cevap şimdi geliyor. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Dünyalığı isteyenler de, hem dünyalık hem ahireti isteyenler de böyle sadece sözle, sadece istekle, sadece dua ile olmaz. Ya ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Kesp ettikleri, çaba gösterip, gayret edip, emek verip, alın teri akıtıp kesp ettikleri şeyler karşılığında nasiplerini alacaklardır. Dolayısıyla helal olan, doğru olan yöntem bu. Peki biz bu tür hilekarlıkları nasıl anlayacağız, nasıl fark edeceğiz? Yani ya yanıldık, ben ne bileyim ben, hoca senin kadar okumadık biz diyebilir izleyicilerimiz, insanlarımız. Şimdi bir defa dedik ya hani mal edinme yolu, yöntemi ticaret olmalı. Ticaretin de birinci aşaması, birinci basamağı nedir? Alım satımdır. Şimdi bu bahsettiğimiz insanlar ne diyorlar? Biz size tavuk satıyoruz. Biz size dana satıyoruz. Biz size süt satıyoruz. Biz size işte solucan satıyoruz. Biz size şunu satıyoruz, bunu satıyoruz. Dolayısıyla bu insanlar size mal, hizmet satıyoruz diye reklamlarda bulunuyorlar. Ve bizden para istiyorlar. Bir defa ticarette kesin bir kuraldır. Yatırdığının aynısını birisi sana geri vaat ediyorsa bu ticaret değildir. Yani 100 lira buraya yatırırsan işte bir yıl sonra 100 lirayı geri alacaksın. Velev ki 100 lira aynısı olsun. Bu ticaret değildir. Demek ki burada başka bir iş var. İki, hele ki yatırdığından daha fazlasını vaat ediyorsa kesinlikle burada ticaret yoktur. Hiçbir ticari işlemde, hangi din, hangi mezhep, hangi ırk, dünyanın neresi, hangi sektör olursa olsun böyle bir şey yoktur. Çünkü sen ticaret yaptığın zaman, parayı yatırdığın zaman bir mal alıyorsun. Bu malı ondan sonra bu tarafa satmak üzere alıyorsun, satıyorsun. Eğer karla satarsan kar ettin, zarar edersen zarar ettin. Peki bir diğer nokta, varsayalım ki dedi ki tamam, ana para garantisi yok, gelir garantisi de yok. Ben sana işte dana satıyorum, süt satıyorum, işte tavuk satıyorum, yumurta satıyorum dedi. İkinci kural, temel bir kural. Mevcut olmayan bir şeyin satılması caiz değildir. Mevcut değil. Dünyada yok. Dünyada yok. Adam sattım diyor sana. İki, kişinin kendi mülkiyetinde olmamış, dolayısıyla mevcut değil, mülkiyetine girmemiş, olmayan bir malın satılması mümkün değildir. Üç, miktarı, cinsi, kalitesi, özelliği neyse belirlenmemiş bir malın satımı caiz değildir. Dört, teslimi ve tesellümü, yani teslim edilmesi ve karşı tarafın teslim alması mümkün olmayan, imkansız olan bir malın alımı, satımı da caiz değildir. Şimdi bunu bu örneklere vurduğumuz zaman bu bahsettiğimiz örneklere vurduğumuz zaman adam bir iğneyi 1000 kişiye satmış. 800 bin tane inek var diyor, sattım diyor, 800 tane inek var. Şu kadar litre süt sattım diyor, onun onda biri, yüzde biri var. Hele kimisi bilgisayardan tık tık tık tık vur diyor, sana satıyorum, para vereceğim diyor. Hiç ne mal, ne hiçbir şey. Hiçbir şey değil. E peki buna tık tık tık tık vurma karşılığında para verip ben fazla para alacağım diyen de aynı onunla aynı sahtekarlık içinde. Veya o süt banka para yatıran veya o dana banka bile bile yatıranlar da aslında diğerinden farkı yok. O uyanık bunları sömürmek üzere yola çıkmış. Bu uyanıklar da onu sömürmek üzere yola çıkmışlar. Sen bilmiyor musun ki böyle bir işte para garanti olmaz. Biliyorsun. Orada bir saf çıkmış, ben onu ne kadar söğüşlersem benim kârıma. Aynı olay işte, bakın bu şimdi burada bir patladı. Ve yıllardır da bu oluyor. Tekrarlanıyor. İnsanlar akıllanmadıkça bu dünya devam ettiği sürece de tekrarlanacak. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Ticaretin, alım satımın genel ilkeleri. Bir, mal mevcut olacak. İki, mal o satıcının mülkiyetinde olacak. Üç, malın miktarı, cinsi, her şeyiyle net olacak. Dört, mal teslim edilebilir, teslim alınabilir nitelikte olacak. Ve tabii beşincisi, dersin başında söylediğimiz, meşru nitelikli bir mal olacak. Yani helal, meşru nitelikli bir mal olacak. Dolayısıyla bu kriterlere uygunsa bir şey, bir ticari işlem, işte o zaman insanlarımız buna girsinler. Aksi halde bunlardan bir veya birkaçı eksikse, bu işin içinde mutlaka bir hile, bir hurda, bir sahtekarlık, bir yalancılık vardır. Bundan uzak dursunlar. Bunların aksi durum tamamen işte kumardır. Dolayısıyla kumarda Allah Teala'nın yasakladığı en büyük haram suçlardan birisidir. Allah Teala hepimizi bu tür konularda uyanık kılsın. Yanlışlardan uzak eylesin. Ve bu tür durumlara düşenleri de bir daha düşürmesin. Ve hatalarından da tevbe ederek kurtulmayı nasip eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.